1986'da doğdum. Beypazarı'nda, yani İç Anadolu'da. Hem böyle Ankara'ya, merkeze çok yakın, hem de aslında böyle kırsalın dibi bir yer Beypazarı. Doğduğum aile işte üç çocuklu bir ailenin son çocuğuyum. Abimle ablamla biraz yaş farkı var aramda. Annem ben doğmadan önce kalp krizi geçirmiş. Dolayısıyla böyle riskli bir doğumla dünyaya gelmişim. Seçim günü doğmuşum. Bir seçim varmış 1986'da. Tam ne seçim bilmiyorum ama referandum galiba. Babam müteahhit benim. Ama ben yani şöyle, aslında ilkokul mezunu bir adamken işte ve sanayide çalışmışken yıllarca, ben doğduktan sonra başlıyor müteahhitlik hikayesi. O şey işte Özal'ın 1986, hani Özal'ın zamanları, ilk böyle özel sektörün vesaire sivrildiği dönemler, o dönemin müteahhitlerinden, ilk çıkanlardan. Dolayısıyla Özal'ı çok seviyordu. Babamın işte o şeyi çok etkiledi hayatımızı, meslek hayatı benim de hayatımı çok etkiledi. İşte bir dönem böyle zengin, bir dönem batıyor ve hani tekrar çıkıyor. Müteahhitlerin batması çıkması zaten meşhur. O yüzden böyle bir dönem var çocukluğumda, kaloriferli evdeyiz vesaire. Bir dönem var ama işte üç kardeş bir odada kalıyoruz. Sobalı ev falan. Annem de işte hep o gelgitlere vesaireye ayak uydurmaya çalışan, zengin olduğumuz dönemde de fakir olduğumuz dönemde de evi idare etmeye çalışan bir kadın. Sonuçta yani ne olacağını bilemiyor, öngöremiyor. Yine babamın o müteahhit oluşu böyle benim hayatım boyunca, yani bir memur çocuğu gibi olmadım. Hani hep böyle cesur adımlar attım falan. Hep böyle sivri şeyler, girişimlerde bulundum. Gerektiğinde böyle resti çekip gidebildim. Belki de hani o küçüklüğümden kalan bir şey. Ama o şeyi çok çektik yani, hani babamızın ağlayışını gördük odada falan. Dolayısıyla o dalgalanmaları yaşamayalım, ailemize yansıtmayalım diye. Çocukluğumdan hatırladıklarım böyle yani. Ya zengindik ya fakirdik. Ya işte böyle kuzenlerimin artanlarını giyiyordum, ya işte hani böyle çok güzel, en güzel çanta benim oluyordu. Öyle bir dönem. Doğduğum evde bir yıl kalmışız. Orası böyle iki katlı şey, bahçeli bir yermiş. Yani kötü koşullarda, hani böyle villada doğmadım. Öyle bir yermiş, orayı hatırlamıyorum. Sonra işte babam hemen zenginleştiği için bir apartman dairesine taşındık. Beypazarı'nda apartmanda oturmak iyi bir şeydir hani. Sonra şöyle küçük yer olduğu için ilkokuldan sonra, ben işte o zaman Anadolu Lisesi'ne ilkokuldan sonra giriliyordu. 5. sınıftan sonra Anadolu Lisesi'ne başladım ve liseyi bitirene kadar aynı okulda devam ettim. Dolayısıyla bütün çocukluk arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yani benim 34 yaşındayım. İşte kaç, 25 yıllık arkadaşlarım var hayatta, öyle söyleyeyim. İlk bazıları ilkokuldan itibaren, bazıları da ilkokul 5'ten itibaren. Çoğuyla hala görüşüyorum. Hani bir yere kadar birlikte büyüdük, bir yerden sonra farklı büyüdük. Sonraki hayatlarımız başka yerlerde, başka insanlarla geçtiği için farklı geliştik. Ama hala böyle ortak bazı şeyler buluyoruz. Ve hayatımın diğer dönemlerinde kazandığım arkadaşlar, arkadaşlıklar gibi olmuyor. Çünkü birbirimizin en doğal hallerini gördük o dönemde. Çocukken, yani ilkokul çağlarında ve öncesinde işte benim teyzemin kocasının bakkalı vardı. Oraya gidip devamlı böyle bir çikolata çalma, bir şey çalma dediğim işte alabilir miyim diyerek çalma, yürütme. Mahallede böyle işte böyle bir kum yığını vardı. Her mahallede öyle bir şey olur zaten hani. Yapılaşan yerlerde. Oranın içini kazardık. Patates pişirirdik içinde falan. Hani şimdi böyle çok şu anda kalmadı öyle şeyler ama mahallede büyüdüm ben. Sokakta büyüdüm. İşte arada böyle 2-3 gibi birinin annesi çağırır. Onun evine gideriz, yemek yeriz. Bazen benim annem çağırır. Bizim eve gideriz, yemek yeriz falan. Okulda şeyde ilkokulda biraz zorlandım. Çünkü ben işte şey vardı, astım başlangıcı vardı bende. Ve durmadan hasta oluyordum. İlkokula başladım işte 3 hafta gitmedim, sonra 1 hafta gittim. 2 hafta gitmedim, 1 hafta gittim falan durmadan böyle ara verdim ve gittiğimde hani herkes kaynaşmış oluyordu. Zaten 60 kişilik bir sınıftı, sobalı 60 kişi, sıralarda 3-4 kişi oturuyorduk. İşte herkes kaynaşmıştı. Dolayısıyla ben böyle kendimi biraz zor adapte ettim ortama. Hiç konuşmuyordum. Sınıfta hiçbir şekilde konuşmuyordum. Öğretmen soru sorduğunda cevabını bilsem bile söylemiyordum. Ya yani o hallerimi çok iyi hatırlıyorum. Psikolojimi çok iyi hatırlıyorum. Zaman zaman hala kendimi öyle kapattığım oluyor. Sadece bir ihtiyacım olduğu zaman hani işte benim tuvalete gitmem lazım ya da susadım falan. Annemle babamla bile bazen öyle konuşuyordum. Yani ilkokul 3'e kadar bu öyle sürdü. Ve hani ilkokulda böyle herkesin dersi 5'tir vesaire. Benim hep şeydi. Hep 4. O da zorla 4 yani. Öyle işte andımızı ezberleyemedim. İstiklal Marşı'nı ezberleyemedim. Hiç söyleyemedim falan. Ezberlesem de söylemiyordum. Ezberlemedim, öğrenmedim falan diyordum. Çok iyi bir ilkokul öğretmenim vardı. Karslıydı. İşte böyle kapkara bir adam, Karslı falan. Beypazarı'nda da işte ilk geldiğinde böyle işte şey böyle ona mı vereceğiz, ona vermeyelim çocukları öğretmen olarak, ona vermeyelim falan gibi bir şeydi. Ama benim öğretmenim o oldu ve o benimle çok ilgilendi. Hani anlıyordu bir sıkıntım olduğunu. Durmadan böyle işte bir şeye doğru yanıt verdiğimde alıyordu, sobanın üstüne çıkarıyordu, aferin kızım falan diyordu. Uğraşa uğraşa uğraşa uğraşa 3. sınıfta açıldım. Artık sorulana cevap verir hale geldim. Ve yani sonra da sınıfın başarılı öğrencileri arasına girdim. Öyle söyleyeyim. Bilgi yarışmalarına katıldım vesaire. Lise hayatım da öyle geçti. Yine başarılıydım yani. O beni kırdı yani. O bir yer vardı. O öğretmenle kırdım onu. O yüzden hayatımda büyük etkisi var. Yani onun emeğini asla ödeyemem. Üniversite sınavında da işte ilk 100'e girdim. 72. oldum. Yani bunlar böyle. Beypazarında çok kolay olamayacak şeyler. Küçük yerlerde çok kolay olamayacak şeyler ve hani oradaki öğrencilerin biraz bunlara ihtiyacı var. Başarı çok mu önemli? Hayır, hiç önemli değil şu anda baktığımda. Ama ben hani başarılı olamasaydım okulda çok farklı bir hayatım olurdu şimdi Beypazarı'nda. İşte yani hani 3 çocuğum olurdu, kocam olurdu, sesim çıkamazdı vesaire. Nüfusu 25 bin falandı. Şimdi sanırım 50 bine yaklaştı. Tarım nedeniyle göç yoktu henüz. Biraz ya yani hep milliyetçiydi. Hala milliyetçi. O zaman da milliyetçiydi. İşte bu 60'larda, 70'lerde vesaire işte deniz gezmiş, Ayaşlıymış mesela. Benim amcam o dönemin solcularından, aynı yaşta deniz gezmişti. O Beypazarılı falan. Oradan gelen bir şey var. Nallıhan, bir de 3 ilçe. Hani 3 ilçeden gelen böyle bir solcu kuşağı var. Ama Nallıhan ve Ayaş genelde daha böyle çizgide, sol çizgisinde. Beypazarı hep milliyetçi. Hep öyle olmuş. Yine aynı dönemde Mansur Yavaş vesaire. Yine aynı dönemdeler. Babamla, amcamla arkadaşlar. O dönemler bayağı geçmiş, hareketli geçmiş. Bu işte Ankara'ya okumaya giden gençler aralarında bayağı münakaşa etmişler vesaire. Ama benim yaşadığım dönemde işte çocukluğumda zaten anap anap anap anap. Ondan sonra bir Fazilet Partisi, Saadet Partisi, hani sıraları Refah Partisi, sıralarını tam hatırlamıyorum. Öyle bir dönem. Sonra da işte yine milliyetçi, ama hep yani milliyetçilik vardı. Şeyle birlikte tarım nedeniyle göçten sonra iyice o damar arttı. Ben de öyle büyüdüm. Arkadaşlarımın çoğu milliyetçiydi. Ailemde de var öyle tipler. Ailemde işte akrabalarımın arasında Refah Partili vesaireli olan da var. Ama bunlar küçük yerlerde biraz daha şey oluyor. Yani çizgiler daha yumuşak oluyor. İşte aynı aileden aynı kardeşler farklı olabiliyor falan. Beypazarı öyleydi en azından. O yüzden pek böyle hırgür çıkmazdı hiçbir zaman. Yani işte bir şey var, futbol sahası var. Oraya arada böyle Haluk Levent konsere gelirdi, onu giderdik. Her şey küçüktü, şeydi. Bir de şey oldu, Beypazarı turizme açıldı. Biliyorsun bu işte Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı döneminde. Sonra turistler gelmeye başladı. Sonra Ankara Üniversitesi 2 yıllık bölüm açtı. Öğrenciler gelmeye başladı. Ondan sonra çok değişmeye başladı yani bizim hayatımız. Hani o zamana kadar işte kızlar erkekler yolda tek başına böyle birlikte yürüyemiyorken o zamandan sonra insanların gözleri buna alışmaya başladı. Annemin babamın soruları da değişti yani hani. İşte önceden daha fazla şey soruyorlarken hani 9'dan sonra çıkma, nereye gidiyorsun falan filan. Yavaş yavaş onlarla birlikte hani erkeklerle çocuk kadın, şeylerin kadınların kaynaşmasının normal görünmeye başladığı bir yere evrildi. Hala şey değil. Hala işte büyük şehirlerdeki gibi değil. Ama çok yumuşadı. Turistlerle de özellikle işte ne bileyim şehir merkezinde öyle işte Beypazarı'nda böyle dizüstü etekle falan gezmek mümkün değildi. Ama turist geliyor şortlu yani hani Türk turist geliyor şortlu. İnsanlar önceden daha fazla bakıyorken şimdi hiç bakmıyorlar. Öyle. Hiç kafe yoktu mesela ben ortaokuldayken falan hiç kafe yoktu. Lisede bir tane bir yer açılmıştı. Oraya gidiyorduk. Orayı da böyle herkes kötü gözle anıyordu falan ilk başta. Sonra bir iki tane daha açılmaya başladı. Böyle sinema yoktu. Hala yok. Çok garip yani. Ankara'ya 100 kilometre ötede bir ilçe ve sinema yok. 70'lerde varmış. Türk sinemasının hani şey olduğu dönemde. Hatırlıyorum böyle bir aylığına falan sinemayı açtılar. Biz lisedeydik ya da ortaokuldaydık. Titanic geldi, propaganda geldi. İlk izlediğim filmler onlardı. Lise 1'de gittim ilk defa sinemaya. Yani kadınların da şöyle söyleyeyim. Onlar farkında değiller. Hani hiçbir şeyin farkında değiller. Yine böyle Ankara'ya çok yakın yaşıyorlar ama onların normali çok değişik. Onu dışına çıkınca görebiliyorsun. Beypazarı'nda hala işte şalvar giyerler, bürgü derler o kafalarına örttüklerini. Onu örterler vesaire. Çok eskiden şeymiş, sadece hani tek gözü görünecek şekilde çıkabilirlermiş dışarı o bürgüden. Ondan sonra işte annemin yaşındaki teyzeler falan böyle şey, onlar sadece bürgü örtüyor ama yüzü falan görünüyor. Öylelerdi. Bu şey dönemi işte 1999'du galiba. Hani bu Merve Kavakçı meclise gitti, protesto edildi vesaire. Ya Beypazarı'nda şöyle küçük yerlerde böyle galiba. İşte ya başörtüsünden yanasındır ya da karşısındır. Başörtüsü böyle bir hala öyle ya. Çok sert o konuda küçük yer insanı. Karşısındaysa CHP oluyor. Yanındaysa başka bir şey oluyor. Ve bütün siyasi hayatını, her şeyini ona göre, bütün oyunu, her şeyini ona göre veriyor yani. Gerçi çok küçük hesaplarla verilen, bir altına verilen oylar da var. Hani neye bağlayacaktım? Bu başörtüsü olayları orayı da etkiledi. Yani neden bilmiyorum ama şöyle hani ezanlar Türkçe okutulacak falan diye bir korku hala var bu yerlerdeki insanlarda. Ha şey işte tek gözken sonra yüzlerini açmaya başlıyorlar falan. Sonra dediğim dönem gelince işte bu üniversite öğrencileri geliyor vesaire. Ankara'yla daha sıkı fıkı olunca Bürgüler kalkmaya başladı, renkleri değişti. Eskiden tek renkti, herkes aynısını giyerdi. Sonra farklı farklı renkler takmaya başladılar, giymeye başladılar. Sonra şimdi hiç yok galiba yeni nesilden o klasik kıyafetleri giyen. Kadınların tek eğlenebildikleri yer düğünler vesaire. Onların dışında işte böyle tarhana yaparken birlikte eğleniyorlar. Makarna keserken, erişte keserken eğleniyorlar. Herhangi bir sosyal ortamları yok yani hiçbir şekilde. Hala öyle, evet. Başörtü konusunda yani şöyle 99 işte bu şeyden sonra ya o şeyi çok ortam gerginleşti bir anda böyle. Sonra ben üniversiteye gittim Hacettepe'ye ve işte 2000'ler öyle geçti. Hani üniversitede serbest olacak mı olmayacak mı? Kamuda serbest olacak mı olmayacak mı? Yani benim böyle hani akıl bali olduğum andan itibaren bir başörtüsü sorunu ve sorun ya şeyle birlikte gitti hani. Hayatıma paralel şekilde gitti. Beypazarı'nda da ya da kırsal kesimde bu başörtüsü sorununun çözülmesi, serbest bırakılması her yerde büyük oy kazandırdı şu anki iktidara. Ve o oy bir türlü hani şey olmuyor, erimiyor. O çünkü onlar için böyle bir namus meselesi falan. Hani nasıl girilemiyor üniversite? Çünkü herkes kapalıydı. Gerçekten Beypazarı'nda benim bir sürü arkadaşım kapalıydı. Çok azdı açık. Yani ben hiçbir zaman ne kamuda ne de üniversitede ki bizim üniversite serbestti. Hacettepe'de okudum. Ya saçmalık olarak görüyordum hani böyle bir yasağın olması, girilmemesi vesaire. Ama bu yasak kaldırıldı diye de şu an İşte o kesimin hala bunun ekmeğini yiyor olması midemi bulandırıyor açıkçası. Demek istedim hani bunun zaten böyle olması gerekiyordu. Ve Beypazarı o zamanlar nasıl bir yerdi? Onlarca Toros görebilirsin. Hepsi krem renk böyle bej renk. Toros araba bir sürü. Çünkü esas geçim kaynağı tarım olan insanlar hepsi ve öyle geniş bagajlı bir en ucuz araba Toros olduğu için herkesin Toros'u vardı. Şöyle çiftçiler işte marul para eder, bir yıl çok para kazanırlar ve herkes altına BMW çeker, çocukların altına da BMW çeker. Ankara'nın böyle o şeyleri her yerde vardır, bütün ilçelerinde, merkezde de. Hani böyle Şahinli 14-15 yaşlarında çocuklar görürdün. Arkasında babam sağ olsun yazan. Onlar genelde çiftçi çocukları. İşte marul para edince alıyordu babaları falan. Güzel oluyordu. Benim arkadaşlarımın da vardı. Arada binerdik, gezerdik falan. Sonra işte bu şey şu an herkesin gittiği şehir merkezindeki o eski evler vesaire o zamanlar restore edilmemişti. Benim anneannem oturuyordu orada. İşte gidiyorduk sokakta oynuyorduk falan ama şu anda öyle bir ortam kalmadı. Çünkü hani şey artık turistik yerler oralar ve Suriyeli nüfus çok fazla. Yani şeyden söylemiyorum ama onların işte bir böyle entegrasyonu sağlanamadı. Hiçbir yerde sağlanamadı, küçük yerde hiç sağlanamadı. Ve dediğim gibi milliyet bir kesim de var. Onların arasında böyle hırgür çıkıyor vesaire. Dolayısıyla zaten başka nedenlerle de insanlar artık çocuklarını bırakamıyorlar oraya. Ki hani çocuklar arasında bir tanışıklık da yok. Suriyeli bir çocukla şey Beypazarı'nın yerli halkının çocuğu birbirini tanıyamıyor çünkü o mahallede Suriyeli çocuklar oturuyor, aileleri oturuyor artık. Beypazarı başka bir mahallede oturuyor, Beypazarılı insanlar. Şu anda öyle. Ama benim çocukluğumda öyle değildi. Yani çocuklar her türlü bir şey buluyorlar, kaynaşma yöntemi ama o dönem daha şeydi. Yani sokakta oynayabiliyorduk, öyle söyleyeyim. Daha fazla nasıl genişletebilirim bilmiyorum. İşte bir tane doktor vardı. Hani herkes ona götürürdü hastasını. Ondan sonra 2-3 tane okul vardı falan. Böyle başka ne geliyor aklıma? Bostanlar vardı. Şimdi hala var galiba. Ama şeydi yani gidip birinin bahçesinden bir şey rahatlıkla yiyebildiğimiz bostanlar vardı. Onu hatırlıyorum. Ya işte bu astım, bronşit vesaire nedeniyle şeydi. Hem de evin en küçüğü olmam hasebiyle böyle şeydim. Hani annem babam şey derdi işte biz seni çok şımarttık. Diğerlerine bunları yapmadık vesaire. Aslında onunla da ilgisi yok. Ekonomik olarak da daha rahatlamışlardı benim zamanımda. Ablam ben ilkokula başladığımda, üniversiteye başladı İzmir'e. Ablamdan ayrıldığımda çok ağlamıştım. 14 yaş var aramızda. O bana böyle bir anne gibiydi, ikinci anne gibiydi. Gerçekten de büyük travmaydı yani. O gidince böyle her şeyin biteceğini falan düşünüyordum. Ablam evlendiğinde de çok ağladım. Denizli'ye taşındı, evlendi. O zaman da çok ağladım. Yani şöyle oldu. Hani 7 yaşında bana böyle derslerimde yardımcı olacak vesaire hiç bütün eğitim hayatım boyunca olmadı. Ablam ay abim işte bir süre ilkokulda şey yaptı. Destek oldu. O da böyle beni şey biraz şey yetiştirdi yani. Abimin de yetişmem yani yetişme kanallarımdan biri de abim böyle işte ilkokuldayken x'li y'li sorular çözdürüyordu bana. Yüzüklerin Efendisi'ni orta birde falan okudum. Bilmeden bence çok yüklendi. Belki iyi olmuştur, belki kötü olmuştur, bilmiyorum. Öyle yani onların dinlediği müziklerden etkileniyordum. İşte ablamın dinlediği müzikten etkileniyordum. Abimin dinlediği müzikten etkileniyordum. Yani anne babadan çok abi abladan etkilendim gibi oldu. Anneyle babayla onu anlatacaktım. Babamla işte hani o artık bir kod mu nedir bilmiyorum. Freudyen bir şey midir? Küçükken hani babamın kucağından inmiyordum hiç böyle işte küçük kızı olarak. Ama büyüdükçe farkına varmaya başladım yani hani sıkıntıların farkına varmaya annemin neler çektiğini görmeye başladım. Küçükken işte babam hani gözümde kral, prens bir şey yani ve bütün suçlardan şeylerden azade bir insan gibiydi. Ama büyüdükçe annemin benim üzerindeki herkesin üzerindeki emeğini anlamaya başladım. Babamın ona yaptıklarını görmeye başladım falan. Bir de şöyle oldu. Yani abim ablam yoktu. Ve babam her zaman çok böyle ılımlı, işte ideal baba vesaire değildi yani. Hani çok yıpratan bir adamdı. İşte işkolik. Hayatında sadece para var. Çünkü öyle büyümüş. Hani ilkokuldan itibaren çalışmış ve hep para odaklı yaşamış. İşte kardeşlerini okutmuş. Sonra evlenmiş, çocuklarını şey yapmaya çalışıyor vesaire. Ama hep para proje odaklı. Ve bir ailesi de olmamış babamın. İşte dedem babaanneme eziyet, işkence, dayak vesaire, aldatma bir sürü. Sonra da en sonunda boşamış, atmış vesaire. Babaannem bizle yaşadı. Ben 7 yaşına kadar. Akıl sağlığı yerinde değildi. İşte annem bakıyordu falan. Hiçbir ihtiyacını hani ayrıntısına girmeyeyim. Kendi başına halledemiyordu. Onun bir odası vardı falan. Severdim babaannemi. Hep bizi değişik isimlerle çağırdı. Kafası başka yerlerdeydi yani hep. Sonra işte o vefat etti. Anneannem bir yerden sonra ne zaman? İlkokuldan sonra da anneannem bizle yaşamaya başladı. Belli dönemler. Yazın 3 ay, 4 ay, 6 ay falan. Hep yani anneanne, babaanne vardı evde. Onu da yani böyle çok sevdiğim bir şey aslında. Yani onlardan çok şey öğrendim ikisinden de. Anneyle babayla ilişkim büyürken işte babamın yaptıklarını artık görmeye başladım ve tepki göstermeye başladım. ergenlik döneminden itibaren araya mesafe girmeye başladı. Üniversiteye başladığımda da artık iyice ipler koptu gibi bir şey oldu. Yani abim ablam yoktu piyasada işte. Onlar şehir dışındalardı ve hani ben annemi korumak zorundaymışım gibi hissediyordum. Ha işte abim ablam yoktu piyasada ve babam anneme eziyet ediyordu. Artık benim de bunları gördüğüm ve anladığım yaşlara gelmiştik ve ben annemi koruyamıyordum. Yani zaten nasıl koruyabilirsin? Çocuksun. 13 yaşındayım, 14 yaşındayım, 12 yaşındayım falan. İşte çok net hatırlıyorum mesela bir kere annemin kafasında sürahi kırdı. Sonra hafta sonu abim geldi. İşte ben konuşmuyorum, kimse konuşmuyor falan. Ben babamla falan konuşmadım o şeyden sonra epeyce bir süre. İşte sürahiye ne oldu falan dedi. Bir parçası bir yerde duruyormuş herhalde. Annem de işte yere düştü falan dedi. Yani böyle. Böyle anılarım var. Ve bunlar geçmiyor. Hani insanın bütün hayatını etkileyen şeyler. Babasıyla ilişkisini etkiliyor bir. Ama bütün hayatını o şekilde şey yapıyorsun. Yani gitmiyor kafandan, ne yapsan da gitmiyor. Ve hani bu annemi koruyamama şeyi çok sonra işte istifa döneminde o şey bende tekrar çıktı. 10 yıl çalıştığım yerden istifa ettim mobbing nedeniyle. Ama sadece kendime yapılan mobbing değil, 60 yaşında bir kadın vardı. Hani hem de karşı komşumdu. Bana böyle işte yemek getiriyor falan. Hani annem de yoktu o dönemde artık kanserden vefat etmişti falan. Yemek getiriyor, herkese her şeye yardımcı olmaya çalışıyor vesaire. Baştaki kişi ona mobbing yapmaya başlayınca ben şey yaptım. Yani tepki gösterdim. Hani bunu yapamazsınız. O işte o çocukluktan geliyor. Anneyi koruyamama, anneyi korumaya çalışma. Ve o aşamadan sonra istifaya doğru gittim ve istifa ettim neticede. Yani orada acayip bir paralellik görüyorum. Bunun çok sonra farkına vardım. Yurt dışında çalışıyordum. Gayet iyi maaş alıyordum. Ondan sonra işte ama son gittiğim görevde 5 ayda 10 kilo falan zayıfladım. Kendi iş yükümün dışında başka işler verildi. Özel kaprislerle, hırslarla vesaire. Ama iş yükünde bir azalma olmadı yani. Hani gelen giden işte evrakta bir azalma olmadı. Önceden 4 kişinin yaptığı işi artık 2 kişi yapıyor vesaire. Ama hırslarda bir değişme olmuyor. İşte üstteki kadrolara da artık dışarıdan atamalar yapıldığı için memuriyetten yetişme, bürokratlardan yetişme insanlar o pastadan pay kapabilmek için ekstra hırslı, ekstra iktidar yanlısı vesaire olabilmek için alttaki memurları eziyor. Ben de öyle bir ortama düştüm. Kaldıramayacağım bir iş yüküyle karşı karşıya kaldım. İşte gece 12'ler, 1'ler, 2'ler, hani 5'te çıkar falan yani. Zaten hiçbir dönem olmadı. Hiçbir dönem öyle bir şey görmedim de. Böyle bir iş yüküyle karşılaştım. Bir yerden sonra tepki gösterdim. Ben bunları yapmayacağım dedim. Çünkü verilen işlerin çoğu kişisel işti. Yani kişisel Instagram hesabı, Twitter hesabı vesaire. Yapmayacağım dedim. Ondan sonra ben yapmayacağım dedikten sonra diğer o işte 60 yaşındaki kadına yüklenilmeye başladı. O ne iş yapıyor? Senin işlerin bir kısmını o yapsın, şu işi o yapsın, bu işi o yapsın vesaire. O da işte yani orada tansiyon hastası oldu. 3 kere acile götürdük vesaire. İş yükü ve bu stres nedeniyle. Aslında iş yükü hiçbir zaman sorun değil de stres nedeniyle. Sonra işte ben bir yerden sonra istifa ettim. Bir bakmışım istifa etmişim. Yani ilk önce kendime artık hani şey olan böyle işte bana havale edilen ve aslında benim yapmam gereken ama baştaki insanın özel işleri ve ekstra tweetleri, Instagram postları vesaire nedeniyle bir türlü yapamadığım büyük büyük işler, hani altına böyle 1 milyon dolarlık işler vesaire, hani altına imzasını imzamı atmam gerekiyor, atamıyorum. İşte 40-45 dosya var, okuyamıyorum vesaire. Böyle bir dönemde bana havale edilen işleri bir gün dedim ki ben bunları yapamıyorum. Vakit yaratamıyorum. Kime şikayet ediyorsanız edin, ben bunları yapmayacağım çünkü vaktim yok dedim ve bana işleri havale edene iade ettim. Ondan sonra işte dediğim gibi öbür kadın ne iş yapıyor? O yapsın o işleri. Sen benim Twitter'ıma bak, Instagram'ıma bak gibi bir durum oldu. Ve o kadına yüklenilmeye başladı. Hani benim geri iade ettiğim işler o kadına verildi. Ama tabii ben buna da itiraz ettim. Çünkü yani kimse özel işi önceliği alamaz. Hani tamam, mevcut durum öyle olabilir. Herkesin Twitter'ı, Instagram'ı şu anda çok önemli olabilir. Ama yani kapasite belli. Vesaire. Ve hiçbir zaman yani İşi düzgün yapamıyor olsam bile bu mobbing için bir şey değildir. Hani gerekçe değildir. Yerini değiştirirsin. Bilmiyorum, başka şeyler yaparsın. Eziyete gerekçe değildir. Bu eziyete haklı çıkarmaz hiçbir zaman. En son yine işte dediğim gibi o kadın arkadaşım 3 kere falan acile götürdük. Sağlığı elden gitti. En son yine ağlamış, bir şey olmuş. Ben de ağladığını biri bana söyledi. Yani kadın arkadaşım, mesai arkadaşım ağlıyor. Biri bana söyledi. Ben de işte amirin odasına gidip, bu da böyle yüksek kadrolu bir amir, odasına gidip işte bu böyle gidecekse ben gidip istifa ediyorum dedim. Parmağımı sallayarak söylemişim. O daha sonra beni tehdit etti diye şey oldu. Kayıtlara geçti. O da bana dedi ki git nereye gidiyorsan git, terbiyesiz, sen beni tehdit mi ediyorsun dedi. Ben de o an uçağa bindim. İşte valizimi topladım, uçağa bindim ve istifa ettim. Böyle oldu. İstifamdan sonra aslında şey oldu. İşte ben 15 gün süre tanıdılar bana gidip köpeğimi, arabamı, eşyalarımı toplamam, yurt dışındaydım o sırada, toplamam gelmem için. Ondan sonra işte benim hakkımda bilinen her şey, işte annemin kanser hastası olduğu, 6 yıl tedavi gördüğü, işte o sırada benim çok yıprandığım, ondan sonra annemin vefat ettiği, annemin vefatından sonra babamın bir ay sonra evlendiği, işte bunun benim psikolojimi çok kötü etkilediği ve benim psikolojik işte ilaçlar vesaireler kullandığım, onlara bağımlı yaşadığım vesaire vesaire. Benim hakkımda bilinen her şey herkese, kurum içinde, kurum dışında herkese anlatıldı. Ondan sonra işte zorla doktorlara gösterildim. Hakkımda rapor düzenletilmeye çalışıldı. Gıyabımda rapor düzenletilmeye çalışıldı. Tesadüfen odaya girip gördüm. Ve bir türlü yani rapor düzenletilemedi. Amaç da şey işte, hani ben mobbing nedeniyle şikayet edersem, dava açarsam vesaire, bu kızın ruh sağlığı yerinde değil demek. Ya zaten hani her türlü tecavüz yani. Hakkında bilinen her şey ifşa ediliyor. Yani bunu ben işte bir Kuzey Avrupa ülkesinde yaşasam, bunu ben dava konusu edebilirim. Ben ne bileyim, tecavüze uğramış olabilirim, çocuk aldırmış olabilirim, her şey olabilir. Sen benim hakkımda bildiğin bir şeyi nasıl ifşa ediyorsun? Benim bilmediğim kişilere nasıl yazıyorsun? İşte yazışma konusu nasıl yapıyorsun? Türkiye'den bir şey işte çalıştığım kurumun psikoloğu var. Hiçbir kurumda psikolog yokken o kurumda psikolog var. Çünkü böyle bir ihtiyaç var. psikoloğu o da işte yani neyse geldi işte şey kapıyı çaldı. İşte dedi Seni dedi Türkiye'ye ben götüreceğim. Birlikte işte bundan sonra hareket edeceğiz. Seninle şimdi girip evine konuşmak istiyorum dedi. Ben de o an eşya topluyordum evde. Üstüm başım ter içinde. Dedim ki hani şu an müsait değilim. Başka zaman konuşabilir miyiz? Vesaire. Israr etti. Ben dedim ki bakın dedim siz benim kavgalı olduğum kurumu temsilen geliyorsunuz. Ben sizin akademik geçmişinizi bilmiyorum. Sizi tanımıyorum. Ben sizinle niye seyahat ediyorum? Size neden sorunumu anlatıyorum? Ben anlamadım falan dedim. Sonra kadın dedi ki işte sen dedi manik atak geçiriyorsun dedi. Ondan sonra içeri gireceğiz konuşacağım falan. Dedim yani benim ailemde sağlıkçılar var. Siz dedim benimle 2 dakika konuştunuz. Manik atak geçirdiğime nasıl ikna oldunuz? Kem küm etti vesaire. Burası dedim benim evim ve sizi içeri almıyorum dedim. Kapıyı kapattım. İşte ailemi aramış. Ailemde de doktorlar var. Onlar diyormuş ne tür bulgular buldunuz? Gerçekten hastaysa gelelim falan. Bir şey diyemiyor. Çünkü zaten psikolog yani hani doktor değil. Bu bir. Neyse başka konular da var. Sonra işte şey nerede kaldım? Ha. Abime şey demiş telefonda. İşte ben sansasyon yaratmadan istifa etmesinden sorumluyum. Bununla görevlendirildim diye ağzından kaçırmış ve abim bunu ses kaydına almış. Hani bunun benim anladığım tek bir anlamı var. Ben nasıl sansasyon yaratabilirim? Tek bir anlamı var yani. Ne için gönderildiği belli vesaire. Böyle bir ortam yani böyle her türlü tecavüze uğramış hissettim. Ve yani hiçbir şekilde 10 dakikada bir kapıma biri geliyor. 10 dakikada bir kapıma biri geliyor. Baştaki gönderiyor hani. Ve ondan sonra hala devam ediyor. 1 yıl geçti olayın üzerinden. Hala devam ediyor arkamdan konuşmalar vesaire. Ya nedir bu şey? Baskı nedir? Anlamıyorum. Ve şeyi de düşünüyorum yani. Ben erkek olsam bunları yapamayacaklardı bana.
Neden?
Yapamayacaklardı yani. Çünkü tek başına bir kadın olarak görüyorlar seni yurt dışında. Ve zayıf, ezilebilir bir insan olarak kafada kodlamış onu. Ya herkesle bozuk, herkese küfrediyor vesaire. Küfür zaten nedir yani? 20. yüz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Hani normal diyalog kuramıyorsan zaten sen o pozisyona gelme. Değil mi? Kahvede otur. Kahvede otur herkesle küfürleşerek konuş. Onlarla da öyle ama erkek çalışanlar her zaman bir şekilde işte böyle yıldırabiliyor, gözünü korkutabiliyor. 2010'da girdim, 2019'da istifa ettim. 2008'de mezun oldum. Ben 2008'de işte üniversiteden mezun olacağım zaman, hatta işte finallere bir hafta vardı. Annemin kanser olduğu ortaya çıktı, teşhis kondu, yumurtalık kanseri. Hocalarım desteğiyle sınava girdim falan. Annem o hafta ameliyat oldu. Üçüncü evreymiş. İşte zaten doktora demişti 6 yıl yaşar demişti ve 6 yıl yaşadı. Yumurtalık kanseri biraz öyleymiş sanırım. Yani hasta olduğunda işte kaç 22 yaşında oluyorum. Vefat ettiğinde de 28 yaşındaydım. Yani bu 6 yıl hep böyle bir hastanelerle falan geçti. İşte Çince öğreniyordum üniversitedeyken. Sonra annemin bu hastalığı çıkınca şey Tayvan'dan burs kazanmıştım yüksek lisans için. Annemin hastalığı çıkınca gitmedim. İşte ne zaman? 24 Ekim'de annem vefat etti. Yani öyle oldu. Annem vefat etti. Sonra işte bir ay sonra babam işte evlendi falan. Ben de yani Beypazarı'na gel git yapıyordum vesaire babamın yanına. Babam da evlenince böyle bir anda ev yok, bir şey yok. Ya babamla şöyle, babam işte bir ay geçti evlendi. Annemin vefatından bir ay sonra evlendi. Zaten yani şöyle bir adam yani hani kişinin önemi yok. Birisi onun yemeğini getirsin, bütün ihtiyaçlarını karşılasın vesaire. Annemi de yedi bitirdi yani. O kanser hastası onun için hiçbir zaman hastalığı yani hiçbir zaman önemli bir şey olmadı. Çünkü her zaman başrolde babam olması lazım. babamın işleri olması lazım. Annem de hastalığını ona göre ayarlayacak falan. Böyle bir adam yani. İşte bir şey yapıyordu. Bungalov evler yapıyordu falan. Onlar yandı. Sonra sigortasında sorun çıktı. Sonra işte böyle ağladı, sızladı, yerlere yattı vesaire. Sonra annemin hastalığını yükseltti falan. Yani başına gelen her şeyi kadına yansıtan bir tip böyle. Hani sömürüyor. Her şeyi sömürüyor. İçindeki her şeyi sömürüyor. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla her zaman annemin hastalığında da işte hastalığın seyrinde de babamın çok büyük olumsuz etkisi olduğunu düşündüm ben. Bir ay sonra evlenmesi de beni hiç şaşırtmadı. Hatta şey bile düşündüm yani hani annem ölmeden bulmuştur diye düşündüm. Sonra birkaç kere görüştük. İşte şey ama her seferinde böyle işte olumsuz geçti görüşmeler. Böyle mesela sarılıyor, oh canım kızım çok özledim falan diyor. Ondan sonra işte annenin mirasından yararlanabilmem için şuraya imza atmam gerekiyor falan diyor. Sonra zaten şey, daha cenazenin ertesi günü falan cenazede şu kadar ayran aldım deyip abimden benden parasını istedi falan. Böyle bir adam yani hani öyle. Hiçbir zaman ısınamadım. Sonra da baktım gerçekten adamın ilişkileri hep iş üzerinden gidiyor. Hep böyle para çerçevesinde gidiyor. Ve her seferinde yani bir şekilde kendimi toparlıyorum. Görünce tekrar böyle şey oluyor. Psikolojim bozuluyor. Ağlıyorum, zırlıyorum. İşte bak 3 ülke değiştirdim. Ülkeden ülkeye taşındım, ülkeden ülkeye taşındım. Ha, hiçbir zaman bir yardıma gelmedi. İşte bir şeye ihtiyacın var mı diye sormadı. Öyle. Yok yani. Zaten piyasada yoktu hiçbir zaman. Ben dedim ki olmasın yani. Dolayısıyla şeyden işte epeydir görüşmüyorum. Bir 3 yıl olmuştur herhalde. Eksikliğini de hissetmiyorum. Çünkü yani saygı insanın insana saygısıdır. Böyle işte kök ağaç da olur yani bence. Hacettepe'de okudum. İngilizce mütercim tercümanlık. Beytepe kampüsünde. Ondan sonra yani ders yoğunluğum çok yoktu. Böyle işte günde yarım saat. Ay, yarım yarım gün gidiyordum her gün. İşte ders yoğunluğu çok yoktu. Mütercim tercümanlık bir de böyle şey özellikle sözlü çeviri dersleri. Derste yapıyorsun bitiyor falan. İlk 2 yıl yurtta kaldım. Bangoğlu, Tahsin Bangoğlu, Balgat yurdunda. Beypazarlıyım çok yakın aslında ama yine de 1,5 saat işte bu Akköprü'ye falan oradan da orası 1 saat, 3 saat falan sürüyordu. Dolayısıyla 2 yıl yurtta kaldım. 8 kişilik oda. ilk yurt arkadaşlarımla ilk başta 4 kız kalıyorduk. O arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Hatta geçen hafta da görüştüm. Ama tabii 8 kişi bir oda çok bayağı zor, iddialı bir şey. Dolayısıyla 3. ve 4. sınıfta Eryaman'da bir ev tuttum. 1+1 oradan gelip gitmeye başladım. İlk 100'e girmiştim ben üniversite sınavında. O yüzden işte devlet böyle şu verdiği şeyin öğrenim kredisi veriyor ya, onun 3 katını veriyor ilk 100'e girenlere. O zaman işte 150 normal öğrencilere veriyordu, bize 450 veriyordu. 450 ile de bayağı geçiniyordun yani. Hani bir de şey dışarıdan çeviri alıyordum falan. Babam da böyle para göz bir insan olduğu ve işte 5 kuruş verse onu not ettiği, ileride senden geri alacağı gibi durumlar olduğundan şey yaptım yani birinci sınıftan itibaren kendi geçimimi kendim sağlamaya başladım. İşte çeviri yapıyordum, o burs geliyordu falan. Geçindim bir şekilde 4 yıl. Yurttaki ortamım şeydi işte böyle Iraklı öğrenciler vardı, Balkanlardan öğrenciler vardı. Öyle bir ortamdı. Üniversitedeki ortamda dilciler biraz şey oluyor böyle işte siyasi konulara falan çok ilgisini çekmiyor dilcilerin daha böyle evrensel yani. Hacettepe'de zaten şey yoktu. Cemaat falan ben hiç yani bize bana yanaşan olmadı. Bizim bölümde kimseye yanaşan olduğunu da sanmıyorum. Onların ilgisini çekmiyorduk herhalde. Yani Hacettepe'de öyle bir ortam yoktu, cemaatçi falan. Onlar yoktu Hacettepe'de. Sol gruplar vardı işte. Yurtsever cephe, o cephe, bu cephe. Onlar kendi aralarında kavga ediyordu. Onun dışında işte bir ne bileyim milliyetçi grup gelip saldırdığını falan da duymadım zaten. Hani güvenlik girişte öyle bir şey olmuyordu yani. Polis de yoktu. Hacettepe'de polis yoktu. Jandarma vardı galiba. Dolayısıyla böyle siyasi çatışmaların ortasında bir üniversite hayatım olmadı. Cemaatçilerle geçen bir üniversite hayatım da olmadı. Babama belki o yüzden teşekkür edebilirim. Yani küçük yerlerdeki insanların şanssızlıklarından biri o oluyor. İşte ya cemaat okulu oluyor. Hani böyle kızın oğlun decent bir İngilizce konuşsun istiyorsan ya cemaat okuluna veriyorsun. Ya şeye veriyorsun işte ya da Ankara'ya Fen Lisesi'ne gönderiyorsun falan. Babam işte Anadolu Lisesi'nde okumamı istedi. Annem onu istedi. Çok güçlülerdi Beypazarı'nda bu cemaat olayı. İşte bir Süleymancılar vardı, bir bunlar şeyler, Gülenciler falan. Beni öyle bir okula göndermediler. Arkadaşlarımın çoğu gitti. Ondan sonra dershane olayında da işte benim netlerim vesairem iyi çıkıyor diye böyle bir ısrar oldu. Yine ama babam hayır. O cemaat bu cemaat yok. Normal dershaneye gideceksin dedi. Yine öyle yani. Normal bir dershaneye gittim. Hani sonra babama bu olaylar çıktığında öyle bir teşekkür sallamıştım uzaktan. Çünkü malum hiçbir şey ispat edemiyorsun insanlara. Cemaatler Beypazarı'nda
Beypazarı.
hep vardı ya. Hep vardı. Yani ama ben lisedeyken falan işte Samanyolu falan kurulmuştu artık. Okulları açılmıştı. Maltepe dershanesi hep vardı. Dur bakayım. 95'te vardı mesela. 95'ten itibaren vardı benim hatırladığım. Yani şeyden hatırlıyorum. Abimin üniversite sınavına hazırlandığı dönemden hatırlıyorum. O zaman da vardı Maltepe dershanesi. Ama Beypazarı'nda Süleymancılar daha güçlü. Yine Samanyolu vardı. Herkes çocuğunu oraya gönderiyordu. Bir şey daha açılmış galiba. Sonra bir okul mu dershane mi bir şey daha açılmış. Dediğim gibi yine Süleymancılar daha güçlüydü. Beypazarı'nda üniversite döneminde yani 2014, 2004-2008 yıllarında. Ama cemaat yine vardı. Hep vardı. Küçük yerde işte zaten insanların küçük hesapları oluyor. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani eğer cemaat popülerse o sırada herkes cemaatçi. Yani öyle bir durum vardı. Ya şeyleri hiç bilmiyorum. Hani bizim yakınımızda Gülenci olan yoktu galiba. Süleymancılar vardı. Hani komşularımızdan. Annem bir iki kere çağırmışlar annem. Annem böyle Kur'an okuyan, abdest alan, namaz kılan falan bir kadındı. Çağırmışlar işte şey, hacca gitmek kadına farz değil. Orada erkeklere sürtünüyorsun falan. Böyle şeyler söylemişler. Annem bir daha gitmedi. Onun üzerine de beni göndermediler bu okullara. Hani garip garip şeyler öğretiyorlar falan diye. Ama şey, özellikle köyden gelen, hani Beypazarı'na da köyden gelen çocuklar var. Yani onlar için en uygun seçenek bu cemaatin dershaneleri, cemaatin okulları, yurtları oluyordu. Yani çocuğunu nereye bırakabilirsin? Onlara güveniyorlardı. Allah yolu vesaire. Ve onlara bırakıyorlardı. Beypazarı'nda da çok vardı öyle benim yurtlarda kalan arkadaşlarım. Sonra ne oldular bilmiyorum. Vardı öyle şey. Birkaç tanesini biliyorum devlet memuru olmuşlardı sonra atıldılar falan. Ya da işte netlerin iyi çıkıyor parlak bir öğrencisin. Direkt zaten böyle şey hani büyük büyük tekliflerle geliyor. İşte araba alırız, şunu yaparız falan diye. Ya da yani küçük şehirden büyük şehire, hadi Ankara neyse İstanbul'a falan çocuk göndermek onların gözünde böyle çok korkunç bir şey. Küçük şehir insanın gözünde çok korkunç bir şey. Nereye gönderiyoruz? Başına ne gelecek? Vesaire. Devlet yurdundansa onlarınkini tercih ediyorlar. Çünkü hem işte böyle iş garantisi vesairesi de düşünüyorlar. Sosyal statüsü olacak diyorlar. Ve bunlar hep işte çiftçi insanlar, tarımla uğraşan insanlar. Çocukları dönsün ve çiftçi olsun istemiyorlar. Hani bir memur olsun, devlet kapısı vesaire. Dolayısıyla veriyorlar cemaate. Beypazarı'nda da öyleydi. Yani ben Anadolu Lisesi'nde okudum. Oradaki kız arkadaşlarımın hepsi işte üniversiteye de gitti ve mezun oldu. Köyden gelen bir iki kız vardı. Onları işte evlendiler liseden sonra hemen. Mahalleden arkadaşlarım bir tanesi ortaokuldan sonra evlendi. O zaman işte ben çok şey yapmıştım. Annesiyle hani çocuk halimle gidip annesiyle konuştum. Ondan sonra babama söyledim. Babam babasıyla konuştu. Annem annesiyle konuştu falan. Şey ama ikna edemedik. Ve ortaokuldan sonra evlendi. Sonra ben şeyde üniversite 2'deydim sanırım. O arkadaşımı gördüm sokakta. Annem bana diyor ki çöpleri git at. Böyle üstüm başım pis, ellerimde çöpler, çöpe gidiyorum. Kız böyle beyaz bir cipten indi, tamam mı? Kollarında bilezikler falan, çocuğu olmuş. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun ona? Ben de iyiyim falan dedim. Yani o an o kendini çok iyi hissetti. Ben de o an kendimi çok kötü hissettim. Şaka tabii. Ya öyle. Şimdi onun herhalde oğlu bir kaç 10-12 yaşına girmiştir. Bir öyle birkaç tane arkadaşım var öyle hemen evlendirilen falan. Artık yani insanlar Beypazarı'nda bekliyorlar liseden sonrayı. Ki bu büyük bir yaş mı? Hayır. Ama doğuyla kıyaslıyorum işte. Yani ben dünyayı gezmek istiyordum. İşte hani bir kere gelmişiz ve Türkiye ve Beypazarı'ndan kısıtlı olamaz herhalde bu hayat falan diye düşünüyordum. Uzaklardan işte bir Michael Jackson, Madonna falan bir şeyler, bir haberler geliyor falan ama hani oralara gitmek, onları görmek vesaire istiyordum. Şey de var hani biz hepimiz Almancı akrabaları olan, Almancı kuzenleri olan insanlarız ya. Onlardan gelen hikayeler vesaireler de dinliyoruz. Böyle bir yurt dışına özenme hali oluyor. Ama gerçekten hani gelmişiz dünyaya ve görmek istiyordum dünya nasıl bir yer. Öyle bir hayalim vardı. Dünyayı gezmek istiyorum, bol bol gezmek istiyorum falan diye. Nasip de oldu. Amin. Yani şey işte o iş ne de iş tercihim de biraz ondan oldu. Öyle oldu. Bölüm tercihim de İngilizce hani seçtim. Yabancı diye seçtim lisede. Üniversitede mütercim tercümanlık okudum. Yani böyle biraz daha geniş perspektifli bakmak. İşte hani başkası ne yazıyor falan onu çeviriden okumak değil de direkt okumak, araştırmak falan öyle şeyler istedim. hatırlıyorum ortaokul, orta son falandı komşumuzun oğluna aşık olmuştum. O da şeydi, tır şoförüydü. Yani şey babası tır şoförüydü. O da onun yanında öğreniyordu o yaşta. Sonra da tır şoförü oldu. Evet. Ortaokuldan sonra okumadı o da. Tır şoförü oldu. Çok acı çekmiştim. Çok. Yani o zaman işte bir mesaj 4 kontördü. 33 onum vardı falan. Lise 1, lise 2. hani bu mesaj atmak istiyorsun, atamıyorsun falan. O döneme denk geldi. Zordu ya. Zordu yani. Ama bir de şey vardı. Başka bir aşk hikayem de vardı. O da okuldan. O da böyle ilkokul 5'ten itibaren beni seven bir adam. Sonra lisede işte bu tır şoförü aşkım bitince hiçbir şey yaşamadım onunla. Çünkü yaşayamazdım zaten, hani annemin babamın dikiz şeyinde o, öyle bir şey mümkün değil. O bitince işte bu o çocuk artık lisede herhalde şey aşamasına gelmişti. Ama sen de amman az yaptın bana ne, ben de bakmıyorum artık sana aşamasına gelince bu sefer o çocuğun peşinden koşmaya başladım. Sonra üniversitede o çocukla sevgili olduk. 3 yıl işte sevgili olduk. Sonra 4. sınıfta ben mezun oldum. Ama o da böyle Beypazarı, ya Beypazarı demeyeyim de yani. İşte küçük yerde büyümüş. Ona göre kodları bulunan, ona göre davranış biçimleri bulunan bir erkekti. Bunu da ben üniversite 4'te falan anladım. Yani hani onunla bir hayat çizemeyeceğimi. Yani o da böyle şey gibiydi işte, hani hadi kahve yap da içelim falan. Yani ben o yaşa kadar hani bunun benim için bir sorun olduğunu anlamamıştım. Hani birinin bana hadi kahve yap da içelim falan demesinin bir sorun olduğunu ne var kalkar yaparım falan gibi düşünüyordum herhalde. Ya da normal geliyordu galiba. Sonra sonra istediğimin bu olmadığını anladım. Bir de şöyle şey oldu. Ben ondan önce mezun oldum. İşte gencecik böyle kaç üniversiteden yeni mezun olmuş kızım. Ve dikkat çekiyorum falan. Telefonuma mesajlar geliyor, işte birileri arıyor falan. Bu erkek arkadaşım kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Ve böyle bir gün, bir gece bana elini kaldırdı. O da son oldu yani. Sonra işte tekrar barıştık vesaire falan ama ben onu şey yapamadım. Atamadım yani hani. Ondan sonra o akşam bitmiş aslında. Ondan sonra benim hiçbir zaman hani şey olmadı yani. Yolları ayıracağımız belliydi. Sonra da ayrıldım o erkek arkadaşımla. Ya evlenmek istemiyorum. Ama bebek bazen işte istiyorum bebek. Şimdi bir de koronadan sonra kimsenin çocuğunu sevemeyeceğiz galiba. Öpemeyeceğiz falan. Bebek bazen istiyorum. Ya çünkü gitgide anlamsızlaşmaya başladı yani hayat. Çocuğa da böyle evcil hayvan muamelesi yapmak kötü belki ama neden? Galiba hormonlar sadece. Yoksa hiçbir mantıklı nedeni yok yani. Bir dikili ağacım olsun falan. Şu an hiç huzur, dünya barışı. Ya çok gerçekten bu böyle dünya barışı gibi bir şey olacak da ben son birkaç yıl içinde, yani bu istifadan sonra zaten bir balonda yaşıyormuşum ve o balon patladı böyle. İçindeki bütün irin de üzerime akarak patladı. Şöyle bir balonda yaşıyormuşum. Hani işte çok zengin bir ailede büyümedim. Hani zengindi ama hani bize sunulan imkanlar çok geniş değildi. Hayaller de ona göre gelişti vesaire. Ama işte böyle ekonomik gücüm kazanınca vesaire yapmak istediğim her şeyi yaptım. İşte harcayamadığım paraları harcadım. Almak istediğim elbiseleri aldım. Gitmek istediğim ülkelere gittim falan. Ve bir süre sonra saçma sapan sorunlar, saçma sapan şeyler bana sorunmuş gibi gelmeye başlamış meğerse. Ama şimdi görüyorum ki onların hiçbiri sorun değilmiş yani. İstifa ettikten sonra böyle bir maddi sıkıntı şeyine girdim. Girdabına. Ve para kazanmanın ne kadar zor olduğunu anca o zaman gördüm. Yani insanlar neler yapıyor? Yani hani işte enginar satıyor, elleri parçalanıyor falan. Sonra bir enginar 2 lira falan yani. Elleri paramparça olmuş onu temizleyene kadar. Böyle yaşayan insanlar var. Ya bunları hep böyle işte Afrika'da da çocuklar ölüyor falan. Böyle işte bir balonda yaşıyormuşum, o patladı. Dolayısıyla şu anda böyle hiç hayal kuramaz hale falan geldim. Bir de şey gördüm. Hani mobbing nedeniyle istifa ettim. Ama özel sektör daha fenaymış. STK'lar daha fenaymış. Genel olarak insanlarda bir yozlaşma, bir saygısızlık kültürü, hani insani ilişkiler bağlamında bir saygısızlıktan bahsediyorum. Karşındaki sırf insan diye saygı duyman gerekirken hiç yani böyle bir şey yok, hiç hiç. Herkes anında bir şeyden prim çıkarma vesaire derdinde ya da anında ezebileceği bir şey varsa direkt ezme. Bunu da herkes yaşıyor galiba. Ama herkes yaşıyorken niye bu herkesin yaşadığı soruna çözüm bulunamıyor? Bilmiyorum. Yani yozlaşmış bir kültür var. Geleceğe dair tek şeyim. Bunun böyle ya bilmiyorum, korona falan işe yarayacak mı bilmiyorum. Hani insanlar böyle pek çok şeyin boş olduğunu gördü gibi oldu. Ama bu herhalde 1-2 ay sürer. Sonra tekrar hani hırs girdabına girerler. O hırs hayatımızda istemiyorum. Hiçbirimizin hayatında istemiyorum. Kendim için hayalim param olsun. Falan şu anda öyle. Param olsun, huzurum olsun. Ya herhalde bazıları şey diyor işte, toplum gözünden bakıp erkek olsan istifa eden bir erkek olarak daha zor falan. Ne alakası var yani, ben bekar yaşıyorum ve hani ekstra bir gelir kaynağım yok. Benim için de aynı derecede zor. Şöyle yani şimdi ne üniversiteden yeni mezun bir kişi pozisyonundasın ne de işte böyle çok çok tecrübeli. Ya işte ben böyle arada kaldım. Ve hani başvurduğum işlerde ya böyle İngilizce tabir overqualified, Türkçesi ne bilmiyorum, öyle kalıyor. Ondan sonra böyle garip garip şeyler ya da her seferinde istifama geliyor konu. Neden istifa ettin? Sonra başka istifa edenleri de gördüm, kadın arkadaşlarım. İşte ya aman o ilaç kullanıyormuş falan. Benim pozisyonumda aman işte o zaten hep öyle istifa etmiş. Yani bunlarla mücadele etmek gerçekten çok zor. Çok zor. Yani bu çok iğrenç bir yaklaşım ya. Yani ve şeyde de hani böyle artık her şey slogan olmuş. Kadın örgütü, insan hakları örgütü değişmiyor. Yani şeyden öteye çıkarmaktan, kadın de ay işte bayan demeyelim, kadın diyelim falan. Bunlar bu mudur ya? Bu mudur yani? Birazcık öteye götürdüğünde şeyi, meseleyi aslında görüyorsun yani. Herkes herkese yapıyor. Kadın olmak ekstra zor olabilir. Böyle işte şey gibi oluyor hani. Zaten evlenmedin. İşin de eksik. O gözle bakılıyor yani. İstifadan sonra bir süre İstanbul'da kaldım. Ama işte şey diye. Yani İstanbul'da daha fazla böyle bir iş piyasası var ya, orada daha kolay iş bulurum gibi geldi. Ama oranın piyasası oraya göre anladım ve çok herkesin pençeleri açık. Benim orada oranın habitatına uyum sağlamam pek mümkün olmadı. Sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da daha çok tanıdığım var. Belki daha kolay iş bulurum diye. Biriktirdiğimi yedim hep. Ankara'ya geldim. Şimdi üniversitede böyle film çevirileri yapmıştım. Dolayısıyla hani zamanında böyle film çevirisi yaptım. Hoşuma da gitmişti. Bir de böyle hani orada da belki benim gibi kadınlar vardır vesaire diye düşünüp oraya gittim. Dedim bir şey, gönüllü olarak katkı sağlayabileceğim bir şey var mı diye. Sonra orada da festival kadrosu işte oluşturuluyormuş. Beni de dahil ettiler. Önce gönüllülük olarak gitti bir süre. Sonra işte bir miktar ücret verdiler. Sonra benimle birlikte çalışan iki kadın daha vardı. Bir tanesi üniversiteden yeni mezun bir kadın arkadaşımdı. Sistematik olarak kendisine mobbing yapıldı. Eziyet edildi, hakaret edildi. Her şey yapıldı. Kendisini değersiz hissetmesi için bütün her şey yapıldı yani. Ben ve diğer arkadaşım ses çıkardığımızda da işte siz örgütlenmeyeceksiniz, başkalarını örgütleyeceksiniz vesaire denildi. Ve yani bu kızın her gün böyle suratı beş karış işe gelip akşamları ağlayarak eve dönüşünü falan gördüm. Ve yani işte 22 yaşındaki halim falan aklıma geldi. Hayata, iş hayatına böyle başlamak nasıl bir şey olurdu vesaire diye düşündüm. Sonra o kız gitti. Bana da bu sırada aynısı yapılıyordu. Diğer arkadaşıma da aynısı yapılıyordu. Ama işte hani zaten istifa etmişim. Zaten işte hani kendimi bir sıfır yenik gibi görüyorum. İşte her işte bu mu gelecek başıma diye görüyorum. Yok ya da işte hani istifa ederken bana dayatılan işte sen problemlisin aslında. Yaftası var ya. Onu böyle ben mi problemliyim falan, beni mi problemli görecekler, bana problemli mi diyecekler falan. Bu korkuları yaşıyorum zaten. İşte bir süre daha devam ettim. Sonra aslında yani şey olmasa, diğer arkadaşlarım olmasa gerçekten hani bu psikolojiden çıkamayabilirdim. Hani bir cetvel olmasa bu şeyi doğruyu göremeyebilirdim. Ama anormal olanın ben olmadığımı diğer arkadaşlarımın da sayesinde gördüm. Ben de ayrıldım festivalden. Diğer arkadaşım da ayrıldı. Yani böyle zaten şeyi geçtik artık hani işte günün her saatinde insanlar hayatımızda, telefon aracılığıyla hayatımızda, iş hayatından insanlar her saatte bir şey geliyor. Şu işi yapalım, bu işi yapalım diye mesaj geliyor. Bunu artık geçtik ve bunu kimse böyle yani yeni yeni Birleşmiş Milletler bunun dijital şiddet olabileceğini vesaire insanlara anlatmaya başladı. Hani 3 şiddet türünün dışında, 3-4 şiddet türünün yanında böyle de bir şey olduğu gündeme geliyor yeni yeni. Ama biz tabii bunu böyle görmüyoruz. Bu işin doğal akışı. Bunu artık saymıyoruz bile. Saymamız gerekirken. Yani işte hani saat 5'e topla hani her gün saat 5'te oğlumu okuldan alması gereken bir insan var, bir kadın var. İşte 5'e toplantı konuluyor özellikle. Ondan sonra katılamayınca kadına işte aa tamam hoş görelim o zaman seni. Hoş görme, oradan bir kredi kazanma. Ondan sonra ama işte o toplantıya da katılamadın. Keşke katılabilseydin. Şöyle şöyle şeyler konuşuldu. Bak onu şimdi takip edemeyeceksin falan. Sonrasında böyle şeyler. İşte ben hasta oldum. Kendimi eve kapattım. Korona oldum büyük ihtimal. Hiçbir zaman bilemeyeceğim o karanlık dönemde. İşte böyle mesajlar. Nasıl oldun? Nasıl oldun? Yarın gelebilecek gibi misin? Kendini iyi hissediyor musun? Gibi samimiyetsiz mesajlar. Taciz yani. Bunlar taciz. Dijital şiddet bu yani bence. Sonra işte hani bir şey konuşulur, şu işi şu halledecek falan. O işten sorumlu tutulursun. Her yerde yaşanan sıkıntılar ne diyeyim yani. Böyle bir durumla karşılaştım. En sonunda da işte 3 ay çalıştım orada. Ve 10 gün hani 30 kadar şeye gittim. Elçiliğe gittim, görüşmeler yaptım, yönetmenlerle konuştum. İşte ülkelerden başvurular aldık vesaire. 10 gün çalıştım. Aylarca maaş ödedikleri bana iddia edildi. Diğer arkadaşlarım hakkında daha kötü şeyler iddia edildi. Ve hiçbir şey olmadı. Bir sonuç alınamadı. Sonra işte geçtiğimiz haftalarda başka bir işe başladım. Yine bir STK. Onda da 3 kere falan video konferansa katıldım. Her seferinde bir gerginlik ve anında yine bir sinir göstergesi. Bir böyle ben işte iktidarım, sen değilsin. Bunun hissedilmesi, hissettirilmesi. Ya bilmiyorum, çok çirkin şeyler ya. Çok çirkin şeyler. O işten de daha işte resmi başlangıcımı yapmamışlardı zaten. Ben dedim bunları yaşamak istemiyorum. İçime sinmiyor, kusura bakmayın, ayrılıyorum dedim. Ayrıldıktan sonra 4 gün falan ağladım. Çünkü artık çok ciddi anlamda korkuyorum. Hani hayatta hiçbir şekilde geçimimi sağlayamayacağım gibi geliyor. Hevesim kırılıyor. İşte ne bileyim, kendimce yaptığım ettiğim şeyler var. Onların hepsini boşa şey yapmışım gibi geliyor. Yani böyle. Şu an kendimi acayip güvensiz hissediyorum. Yani ben zaten 1 yıldır işsizim. bu maceramı saymazsak epeydir evdeydim. Dolayısıyla hayatımı çok etkilemedi. Diğer insanların evde olması da belki biraz bana iyi gelmiş olabilir. Sadece ben evde değilim, herkes evde gibi. İyi gelmiş olabilir. Ama tabii ki var olan korkularım 2 kat arttı. Yani 2 kat da değil, çok arttı. Hani ne olacak? Hani ben işten istifa ettiğimde ki işsiz sayısıyla şu anki işsiz sayısı aynı değil. İş potansiyeli de aynı değil. Hani nasıl bir iş bulacağım? Ben de merakla bekliyorum yani. O korkuyla yaşıyorum şu anda. Hayatıma korku yön veriyor. Sakarya'ya giderdik. Türkü ben Tunalı'da şeye gittim. İşte Çince Tömer'e gittim. O yüzden Tunus, Tunalı, oralara da gidiyorduk biraz ama biraz pahalıydı oralar. Oo, üniversite şey işte öğrenci halinde oralara nasıl gidiyorsun falan gibiydi. Hala tabii öyle de. Şimdi biraz daha fiyatlar dengeli gibi Tunus, Tunalı'yı da Kızılay arasında. Nadiren oraya giderdik ama genelde Kızılay'da Sakarya'ya gidiyorduk. İşte benim üniversite yıllarım şey yıllar bu. Artık öğrencilerin başörtüsüyle okula girebildiği yıllar. Ama ben onu sert şekilde böyle şey yapamadım, gözlemleyemedim. Çünkü Hacettepe, Beytepe zaten şeydi, yani serbestti. Zaten büyük bir kampüs olduğu için, yani kendi başına bir ilçe gibi olduğu için girişte giriyorlardı, derslere de giriyorlardı. Sınıfta kapalı arkadaşlarım vardı. Ve hiçbir zaman dersten çıkarılmadılar. Öyle bir sert geçişle vesaire ben karşılaşmadım ya da herhangi bir mağduriyetle karşılaşmadım. İşte Gazi, klasik Gazi'ydi. Oranın şenliklerine giderdik, oradaki tipleri görürdük falan. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum ama o dönem şeyler vardı işte, asenalar vardı, reisler vardı, masa kapatmalar vesaire. Gazi'ye de gidiyordum, orada da arkadaşlarım vardı. Ankara Üniversitesi işte orada erkek arkadaşım okuyordu. Ziraatte okuyordu ama Beşevler'deki şeye de çok gidiyorduk. Kampüse de çok gidiyorduk. Orada bir böyle şey neydi o? Amerikan futbolu takımı onların vardı. Bizim okulun vardı. Onlar böyle karşılaşırdı. İşte arada böyle bir ezeli rekabet vardı. Onu hatırlıyorum. yani şeye, eski yeniye giderdik, bibere giderdik, ondan sonra nefese giderdik. Ben sonra işte bu yurt dışında kaldım ve tekrar ancak bu sene gidebildim oralara. Aynı mekanlar var sanki, ama birincisi öğrenci pek göremedim ortalıkta. Bir de şey, eski gruplar yok tabii. Yani nefeste falan ben üniversite, ya grupların isimlerini hatırlamıyorum. Ama çok enteresan şeyler vardı. Hani onlar belki de Ankara'yı bırakıp İstanbul'a mı gittiler artık bilmiyorum ama o gruplar şu anda yok. Yani Kızılay'da pek bir şey fark etmiyor galiba ama daha az öğrenci var. Ya şey vardı, körüklü kırmızı otobüsler vardı. Hacettepe'ye onlar gidiyordu işte 232. Şeyden kalkıyordu. Sıhhiye Köprüsü'nde biraz böyle Cebeci'ye doğru oradan kalkıyordu. Zaten Sıhhiye Köprüsü'ne geldiğinde otobüs dolmuş oluyordu. Ben ta Eskişehir yolundan biniyordum. Sıkışı şey, bir şey. Sonra şey Beytepe'ye o otobüs çıkıyordu yokuşa ve şey karda, kışta bizim inip yürüdüğümüzü falan biliyorum. Eryaman'a da yine Ego ile gidip geliyordum. Hacettepe'lilerin öyle bir şeyi var yani. Ego maceraları. Yurtta şeydi. Yurtta giriş saati 10'du galiba. O yüzden yurda en geç 10'da giriyorduk. Giremeyeceğimiz zaman işte imza atılıyordu her akşam. Bir de galiba kız öğrencilere farklı, erkek öğrencilere farklıydı yurt giriş saatleri. Bunu şimdi bak düşününce hatırladım. Öyleydi. Vay arkadaş, gerçekten şimdi hatırladım ya. Ve o zaman sorgulamamıştım hiç. Kaldığım yurt şeydi, karma yurttu. İki yurt, iki bina kız, iki bina erkek. Saatler farklıydı. İşte 10'du galiba bizim zamanımızda. Ondan geç gireceğim zaman bir arkadaşım yerime imza atıyordu. Hafta sonu ben Beypazarı'na gidiyordum. İzin alıyordum falan. En fazla işte ayda, yani yılda en fazla bilmem kaç kere izin alabiliyordum falan. Eryaman'a zaten şey, o zamanlar metro yoktu. Eryaman'da kaldığım dönemde. İşte otobüsle dönüyordum. Bir yerden sonra şey oluyor yani, hani Eryaman artık son duraklar ya, otobüste yalnız kaldığında falan korkuyordun. Ve hani bir şeyde kendin istemiyordun eve geç dönmemeyi. Başıma her şey gelebilir gibi geliyordu. Okuyordum, duyuyordum falan. Hani o artık şey, anne baba baskısı değil de kendi otokontrolün, toplumun dayattığı otokontrol oluyor. Hani başıma bir şey gelecek korkusu oluyor. Çünkü bir aşamada işte şoförle tek başına kalıyorsun otobüste. O yüzden geç kalmamayı kendim tercih ediyordum. Erkek arkadaşım Keçiören'de oturuyordu. Çok geç kalacaksam onu arıyordum. O geliyordu, alıyordu beni falan. Şeyde yurttayken de zaten dediğim gibi hani 10'da falan giriyorduk içeri. Ya şu an kendi arabam var. O yüzden hani bir de şey oldu. Yani ben işte buradan arabayla hep tek başıma o ülkelerde gezdim. Arabayla gerçi ama daha pek çok şeyi tek başıma yaptım. Ve hani biraz daha şey oldu. Hani Beypazarı'ndan yeni çıkmış ve üniversitede eğitim gören kızla şu anki kız farklı gibi oldu. Hem özgüven geldi. Hem işte sorunlarla mücadele etme şeyim gelişti. Kime nasıl tepki verebileceğimi, nasıl engelleyebileceğimi vesaire biliyorum. Ama yine de korkarım yani. Toplu taşımayla yine de korkarım. Çünkü insanlar manyaklaştı hani, bu hani sonuçta işte 1,5 metrelik 45-50 kiloluk bir kadınım yani. Ya herkesin elinde bir pompalı tüfek, herkesin elinde bir bıçak. Bir böyle bir türlü sekse doyamamak. Bir türlü sekse doyamamak. Neden bu doyamamak bilmiyorum ama bir türlü doyamamak ve hani her şey, yani bunun için şey olman gerekmiyor yani. Hani bilmiyorum, korkuyorum. Korkuyorum. Sadece kendim için değil, bütün kadınlar adına korkuyorum. İşte geçen hafta bir şey oldu. Bir video çalışmasına katılmıştım. Ben de içindeydim. İşte kadınlardan biri 25 yaşında falandır herhalde. Böyle daha cesur bir görüntüsü yer aldı videoda. Altında bir sürü erkeğin bir sürü saçma sapan yorumu. İşte adresini verin bu kızın, ondan sonra sosyal medya hesaplarını verin, şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Ve hani şeyden korkuyorum şu anda. 25 yaşında bir kadın, o kadını videodan yüzünü görüp işte sokakta da bir gün biri görürse ve bir şey yaparsa diye onun adına korkuyorum. Öyle. Değişti mi bilmiyorum. Bence eskiden de böyleydi ama duymuyorduk. Çünkü malum kadın örgütlerinin hepsi belli çevrelerde çalışıyor. Şimdi ağ gelişti, sosyal ağlar gelişti vesaire ve her şeyi duyabiliyoruz. Ama değişti mi bilmiyorum. Yani şöyle daha kötüye gitmiş olabilir. Çünkü işte yani bir bilmiyorum hani sosyal medyanın gelişmesiyle ilgili mi? Herkes herkesin bedeni üzerinde hak sahibi olduğunu düşünüyor. Ona göre davranıyor. Koca karıya şey yapıyor, tecavüz ediyor, öldürüyor, kesiyor, biçiyor. Kız çocukların durumunda hiçbir iyileşme olduğunu düşünmüyorum. Devlet bunu şey yapıyor, teşvik ediyor. Hala 2020 oldu. Tek konuşulabilen konu işte hani İslam dünyasındaki bütün meseleler bitmiş gibi 15 yaşında bir kadınla, kızla, kız çocuğuyla evlenilebilir mi? Evlenilemez mi? Hala bu tartışılıyor yani. Böyle bir ortamda da hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Sadece biz daha fazla duyar olduk. Daha fazla, daha iyi örgütlenebilir olduk. İşte karar verici insanları bir şekilde etkiler olduk. Sosyal medya baskısıyla. Ama o da bizim duyabildiğimiz, hani insanların duyabildiği, örgütlenebildiği ölçüde taşradaki kadınlar aynı sorunları yaşamaya devam ediyor. Çoğu ölüyor gidiyor, hiçbirimiz duymuyoruz. Yani işte haftada bir, ayda iki kere falan geliyorduk Ankara'ya. Burada da akrabalarımız vardı, onlara gidiyorduk falan. Yani böyle şeydi, ben şey diye hatırlıyorum. O zaman daha küçük olduğumdan mı binalar daha büyük geliyordu bilmiyorum. Kızılay'dan geçerken falan böyle binaların katlarını sayıyor. Ne kadar yüksek falan derdim. Kızılay'daki binalar hani şimdi bu Çukurambar'dakiler falan değil. Hepsi 8 katlı falan herhalde. Oturup arabanın içinde onları sayardım. Sonra şey gelirdi bana. İşte Ankara'da dayım oturuyordu, teyzem oturuyordu falan. Kuzenlerime bakardım. Ve hep küçüklükten beri o bende şey oldu. Yani hani onların eğitim durumlarını vesaire de görüyordum. Çok şey kaçırıyorum. Hani onlar çok şey biliyorlar. Herkes her şeyi öğrendi. Herkes her şeyi biliyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Cahil kaldım. Biz cahil kaldık Beypazarı'nda diye. Ben böyle önüme geleni okudum. Beypazarı'nda kütüphane vesaire katılabildiğim her böyle etkinliğe katıldım, gruplara katıldım, tiyatro grubuna katıldım vesaire. Yani öğretmenlerim bana ne yol açtıysa onu değerlendirmeye çalıştım. Çünkü hani büyük şehirdeki çocukları görüp yani onlar başka şey konuşuyor, sen başka şey konuşuyorsun gibi bir durum oluyor. O da böyle yani iyi ki öyle olmuş. O zamanın Ankara'sı Melih Gökçek Ankara'sıydı yani. Bütün böyle şey ben Murat Karayalçın'ı görmüş müyümdür bilmiyorum hiç. Komple hani son yıla, son 2 yıla kadar falan Melih Gökçek Ankara'sıydı. Ay. Devamlı bir metro yapılmaya çalışıyordu. Devamlı bir metro yapılmaya çalışılıyordu. Ya şöyle bir şey vardı. Hani benim akrabalarımdan biri Melih Gökçe'ye yakın çalışıyordu. Yani isim önemli değil de hani şeyden muhafazakar sosyete mi desem ne desem. Muhafazakar kesimde ki ya şöyle işte bu 28 Şubat dönemi falan hani böyle bir mağdur vesaire hani o dönemi de gördüm. Onlardaki değişim çok değişikti böyle. Yani o hani akrabam vesilesiyle o çevredeki gözlemlediğim işte böyle çok kapalı bir toplum aslında o. İşte sonra nasıl zenginleşmeye başladılar? Ondan sonra nasıl kıyafetler, nereden giyinmeler, kendi modaları, kendi şeyleri vesaire nasıl oluştu? Gittikleri yerler, ondan sonra birbirleri içinde çocuklarını evlendirmeler. Ondan sonra hepsinin aynı kadın doğum doktoruna gitmesi kadınların. Kadın olsan bile mesela başkasına gitmiyor. Anladın mı? Hani zaten erkek kadın doğum doktoruna gitmiyor ya. Ama şey, o çevreden bir doktora gidiliyor. Ondan sonra hepsi aynı yerden, aynı yerlerden. Ondan sonra giyiniyor, kuşanıyor. Hepsi aynı çevrede oturuyor. Ya böyle şeyken, 28 Şubat döneminde belli şeylerdeyken, gerçekten böyle sıkıntı yaşıyorlarken, sonra birden böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş nasıl şekil ve kabuk değiştiğini gördüm. Ankara'da o çok böyle, herhalde Türkiye'de en çok Ankara'da hissedilmiştir ya diye düşünüyorum. Çünkü meclise de yakın insanlar ya bunlar. Yani şeyler yok. Eskişehir yolu yoktu benim çocukluğumda. Hani öyle bir yer yoktu. Hani şeyden mi bilmiyorum ama biz Beypazarlı olduğumuz için hep genelde İstanbul yolundan gelip gidiyoruz ama yok yani. Eskişehir yolunda işte Polatlı ve sonra işte neresi oluyordu? Beytepe falan, ama onlar kampüs olarak vardı. Etrafları bomboştu. Bu Çukurambar'daki şeyler falan, gökdelenler yoktu. İşte benim gördüğüm en büyük, en yüksek binalar Kızılay'daki 8, 9, 10 katlı binalardı. Çocuk aklımla görebildiğim. Sonra işte şey, dinozorlar geldi. Dinozorlar geldi. Ha, Gençlik Parkı'na giderdik. Sonra ben üniversitedeyken falan herhalde orası bayağı böyle metruk bir yer oldu. Oraya gidilmiyor falan oldu. Lisedeyken de öyleydi herhalde. Uzunca bir süre Gençlik Parkı'na gidilemedi. Ay. Neden gidilemedi bilmiyorum. Aslında şimdi belki gidilebilirdi yani. Ama o şeyler, yani Ankara'ya geldiğimde Gençlik Parkı'na gidilecek, Atatürk Orman Çiftliği'ne gidilecek heyecanı Beypazarlı bir çocuk için şeydi, en büyük heyecanlardı. Yani çiftlikte dondurma yenecek, ondan sonra Gençlik Parkı'na gidilecek, dönme dolaba binilecek falan, benim en büyük hayallerim bunlardı. Şeyde, Demet Evler'de Cemre Park vardı. Orada ördekler vardı. Ördekleri görmeye gitmek. İşte Kuğulu'ya gitmek, kuğuları görmek falan. Kuğulu hala çok şey. Kuğulu yani. Gençlik Parkı'na da gittim de yani. O ben küçükken güzelmiş herhalde. Şimdi bir şey hissedemedim. Hem işte o şey yok. İşte dondurmacılar, ocular, bucular, çocuklar koşturmuyor. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir heyecan yok. Bir çocuğa artık dönme dolabın dönmesi falan belki de heyecan vermiyordur, bilmiyorum. Ya da işte çok yakında olduğu için. Şeyden, Gençlik Parkı'ndan etkilenmiyorum artık. Şey, Demet Evler'e hiç gitmiyorum. Biz de şeye uyduk herhalde ya. Yani çalıştığım kurum da Eskişehir yolu üzerinde olduğu için herhalde o işte öğle arasında oraya bir işte alışveriş merkezine gidip orada yemek yemeye falan alıştık. Alıştık. Önceden Ankara'ya geldiğimizde Kızılay'da yemek yerdik. Ulusu'da Boğaziçi lokantasına götürürdü babam falan. Ya şöyle ya yurt dışında yaşadığımdan herhalde ya herkese saçma geliyor da bir böyle ekstra saçma geliyor. Yani şey için, yani nasıl söyleyeyim? Kadınsın ve kas gücün zayıf ya. AVM'ye gidip, markete gidip, işte arabanın bagajını doldurup çıkıp eve gidip arabadan taşımak kolay geliyor. O yüzden hani market olarak evet AVM'ye gidiyorum. Sinema olarak en yakın sinema yakınımda, AVM'nin içinde, oraya gidiyorum. Tamam. Ama onun dışında yani gitmiyorum. Gitmiyorum. Gideni de kınıyorum. Şeyler, memurlar çok gidiyor. Yani bilmiyorum, bir öğle arası farklı şekilde değerlendirilebilir. O kadar da şey, ay Ankara'da ne var, deniz yok, o yok, bu yok falan. Değil olan yani. Hiçbir yerde deniz yok hani. Çok kısıtlı yerde deniz var zaten. Bu değil. Bu değil. Anne babalara kolay geliyor. İşte şey, hani çocuğu oraya salıyor, kendi keyfine bakıyor, yemeğini yiyor falan. Ama yok yani, çocuğa da alternatif şeyler olabilir. Park yok, bahçe yok. Sıkıntı o. Sıkıntı o, kesinlikle o.